أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Türkiye gündemini uzun zamandan beri meşgul eden SEDAV ve İstanbul Sözleşmesi üzerinde dersimizi yapacağız. Burada biliyorsunuz temel konu kadına yönelik şiddetin önlenmesi, işte ve kadının korunması merkezli bir çalışma olarak biliniyor. Ve bu Türkiye'de uygulanmaya başladı. Başladıktan sonra birçok şikayetler ortaya çıktı. Bununla ilgili birçok derste yaptık. Şimdi burada esas şunu şey yapmamız lazım. Kadınla erkek arasında herhangi bir ayrım söz konusu olamaz. Yani ne kadın erkekten üstün ne de erkek kadından üstündür. Kur'an-ı Kerim açısından olaya baktığımız zaman Allah-u Teala Hucurat Suresinin 13. ayetinde şöyle diyor. Ya eyyühennas, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa, sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Yani hepimizin babası aynı şahıs, anası aynı şahıs. Yani bütün insanlık Adem ve Havva'nın çocuklarıdır. Adem ve Havva'nın birisinin erkek birisinin kadın olması Allah-u Teala'nın tüm varlıklarda ikili sistem oluşturmasından kaynaklanıyor. Mesela gece gündüz, küçük büyük, iyi kötü, böyle her nereye bakarsanız bakın tüm şeylerde de yaratılan şeylerde de bu ikili sistemi görürsünüz. Diyor ki Allah ya eyyühennas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. Çünkü kadın olmadan erkeğin çocuğu olmaz, erkek olmadan kadının çocuğu olmaz. Neslin olması için ikisi de olmazsa olmazdır. Ve ceallnakum şuuben ve kabaile. Sizi böyle oymaklara, kabilelere, toplumlara ayırdık. Tabii o farklı dillerin oluşumu daha sonra olmuş. Onunla ilgili de ayetler var ama bugünkü konumuz değil. Peki neden erkek bu bizi değişik kabilelere ayırdı Allah-u Teala? لِتَعَارَفُوا birbirinize tanışasınız diye. لِتَعَارَفُوا dediğimiz zaman kadın erkekle tanışır, erkek kadınla tanışır. İşte Türkler diyelim, Ruslarla, Almanlarla, o onunla, çeşitli gruplarla bir de kimlik belirleyeceksiniz. İşte benim babam şu, anam şu, bulunduğum yer şu, birbirinizi tanıyabilmeniz için böyle yaptık diyor. Peki kim daha üstün? Genellikle insanlar, herkes kendine bir üstünlük tanır ama Allah katında üstünlük nedir? İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında sizin en değerli olanınız, kendisini yanlışlardan en iyi koruyanlarınızdır. Yanlışlar dediğimiz zaman da evrensel yanlışlar vardır. Yani Allah-u Teala'nın biliyorsunuz iki türlü ayeti vardır. Biri indirdiği ayetler, işte Kur'an-ı Kerim, Adem Aleyhisselam'dan beri bütün nebilere verdiği kitap. Bir de yarattığı ayetler, insan dahil tabiatta bulunan her şey Allah'ın ayetidir. İnsanın vücudunda bulunan her şey de Allah'ın ayetidir. Tabiatı okuyan bütün insanlar birçok ortak noktalarda birleşirler. Evrensel doğrular, evrensel yanlışlar ortaya çıkar. İşte yanlış olarak bildiğiniz şeylerden uzak kaldığınız zaman siz kendinizi korumuş olursunuz. Allah'ın nebisi gelir, şunlar da yanlıştır derse tamam, onlardan da uzak kalırsınız. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en değerli olanınız kendisini yanlışlardan en iyi koruyanınızdır. Yani bir insan doğduğu zaman anasını gayet iyi bilir. Yaşadığı sürece anasının kendi açısından ne kadar önemli olduğunu gayet iyi bilir. Babasını gayet iyi bilir. Ve şunu da çok iyi bilir ki baba annenin yerini, anne de babanın yerini dolduramaz. O zaman öyleyse kendi eşi için de aynı şeyi düşünecek, kendi oğlu ve kızı için de aynı şeyi düşünecek. İkisi arasında bir takım farklılıklar elbette ki vardır. Ama ne yapacak? İki tarafa da yanlış davranmayacak. İnna Allah alimun habir. Allahü Teala her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Şimdi bakıyoruz ki Cenab-ı Hak şöyle diyor erkekle kadın arasındaki farkı anlatırken, adı kadınlar olan bir sure var. Nisa suresi. Nisa suresinde Cenab-ı Hak şöyle diyor. 32. ayetinde. Ve la tetemennev ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Birinizi diğerinize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Peki yani bazı şeyler şunda üstün, bazı şeyler bunda üstün. Bunu dediğimiz zaman mesela devamını okumazsak zannederiz ki yani insanların bir takım üstün özellikleri. Tabi bu elbette akla gelir, bu şey değil. Yani birisi çok daha yakışıklıdır, boyu uzundur, boyu kısadır, şudur budur, ama onu söylemiyor Allah. Diyor ki لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبْنَا. O zaman erkekler ve kadınlar dendiği zaman, yani ey erkekler siz kadınlara özenmeyin, ey kadınlar siz erkeklere özenmeyin. Bu bende niye yok deyin. Bakın her birinizde öyle özellikler vardır ki diğerinde yoktur. Zaten birinizde diğerinde olmayan özellikten dolayı birbirinizi tamamlarsınız. Evlenirsiniz, aileyi meydana getirirsiniz. O aileden çoluk çocuk oluşur, toplum gelişir ve hayat devam edip gider. Peki, وَسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِ. Allah'ın size vereceği ikramı isteyin. Yani eğer bir başarı elde etmek istiyorsanız Allah'tan isteyin. Allah'tan istemek de Allah'ın emrine uygun davranışla ancak elde edilebilir istekler. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا. Allah-u Teala her şeyi gayet iyi bilir. Şimdi mesela kadınlarla ilgili bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de özel bir ayet var. Yani kadınların farklarını gösteren bir özel bir ayet var. O da Ali İmran suresinin 14. ayeti. Allah-u Teala şöyle söylüyor. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. Yani insanların böyle işi gidecek şekilde insanlara güzel gösterilmiştir. Minen nisa, yani kadınlardan, yani şey yapılanlar, kadınlar, belbenin, evlat, vel kanatiril mukantarati minel zehbi vel fıdda, işte böyle kantarlar dolusu altın ve gümüş, vel hayril musevveme, böyle cins atlar, vel en'am, koyun, keçi, sığır, deve türü hayvanlar, vel hars ve ekinler. Şimdi bakıyorsunuz ki böyle insanlar, ya keşke bende de olsa, ah denebilecek şeyde insanlara birinci derecede süslü gösterilen şey kadın. Kadın altından ve gümüşten daha değerli, evlattan daha değerli olarak gösteriliyor. Çünkü evlatlar ikinci sırada gösteriliyor ayet-i kerimede. Şimdi derseniz aklınıza gelebilir ki insanlar, yani erkeklerin gözünde kadınlar değerli. Hayır, bak Hucurat suresinden okuduğum ayette ey insanlar sizi bir kadın bir erkekten yarattık dediğine göre insanların gözünde değerli olan, mesela evlat bir annenin gözünde daha az değerli değildir ki. Altın ve gümüş kadının gözünde daha az değerli değildir ki. Dolayısıyla bir kadın da diğer kadınların gözünde değerlidir. Her kadın diğerinin gözünde değerlidir. Onun için kadınların birbirlerine karşı olan özentileri erkeklere olan özentilerinden çok daha fazladır. Mesela bir yere gittikleri zaman, bir arkadaşlarına misafirliğe gittikleri zaman her şeylerini şey yapmak ister, bu ayakkabıyı daha önce giymiştim, bu elbiseyi daha önce giymiştim, şöyleydi, böyle derler, ama erkeklerin aklına bunlar hiç gelmez. Dolayısıyla yani kadın hem kadınların gözünde hem erkeklerin gözünde çok değerlidir. İşte görüyoruz ki mesela altın ve gümüş çok değerli ama insanlar hep böyle uygunsuz yollarla altına gümüşe ulaşmak için her türlü şeyi yapıyorlar. O zaman en değerli şeyi de değersizleştirmek için herkes elinden geleni yapıyor. Onu biz görüyoruz. Yani bu sadece bugünün problemi değil. İslam aleminde de bu olmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim'e rağmen hem Kur'an ayetleri şey yapılarak hem Resulullah'ın sözleri çarpıtılarak kadın ciddi manada değersizleştirilmiştir. Bizim bu dergimizin son sayısı daha işte yakın zamanda çıktı. Kadını değersizleştirme gayreti diye bir başlıkla şey yapıyoruz. Kadını değersizleştirme gayreti. Dolayısıyla şimdi burada birkaç tane örnek üzerinden yazıyı hazırladık. İşte kadın erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır deniyor. Halbuki Nisa suresinin ilk ayetinde Allahü Teala çok net Adem'i neden yaratmışsa Havva'yı da ondan yarattığını, birçok ayette erkeği neden yarattıysa kadın da ondan yarattığını net bir şekilde bildiriyor ama bu yaygın bir şey ve maalesef tefsirlere de geçmiş. Ona ayrıntıyı arzu edenler buradan şey yapabilir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sözünde şimdi kadınlar sizin yanınızda yani en-nisa'u avanun indekum dediği zaman işte kelimeye yanlış anlamlar verilerek işte bu aniye kelimesinin çoğulu deniyor. Ani ve birisini esir alan anlamına gelir. Esir alan dendiği zaman sizin yanınızda siz esir alan kişiler diye anlam vermek lazım. Halbuki tam kelimenin anlamını %100 değiştirerek yanınızda esirdirler diye şey yapmışlar. Ve Resulullah'ın sözünü zıt anlama çevirerek kadınlar sizin yanınızda esirdirler. Halbuki kelimenin doğru anlamı kadınlar yani eşleriniz sizin yanınızda kendilerini sizin için koruyan kişilerdir. Yani gözlerinde erkek olarak sadece siz varsınız. Başka erkeklerle gayrimeşru ilişki akılların köşesinden bile geçmez. Yani kadınların iyi özelliğini bunu anlatan bir şeyler. Yani bakıyorsun saptırılıyor. Ondan sonra mesela işte burada yazdıklarımız işte aklı ve dini eksik deniyor.
Kocalarına ihanet etmezlerdi.
Yani bir sürü yalan şeyler,
bunu
yalan
en
yanlış
sahih
şeyler.
kitaplarda geçiyor,
Maalesef,
geçiyor.
maalesef öyle. Maalesef öyle.
Secde emretseydim var hocam.
Secde emretseydim kadın erkeğe haşa
Evet.
böyle bir sanki Muhammed Aleyhisselam din kurucusuymuş gibi ben secde ettim. Allah
Evet.
bakın ayetlerde çok açık ve net. Mesela kadının aklı ve dini eksiktir. Onun için mesela nikahta Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri kadının şahitliğini kabul etmezler. Dolayısıyla yani yok efendim iki kadın bir erkek şahitliği meselesi vardır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bütüncül olarak baktığınız zaman ondan sonra hadisleriyle Kur'an ayetlerini birlikte anladığınız zaman kadın ve erkek arasında şahitlikte bir fark yok. Sadece Bakara 282. ayette borçlanmada iki erkek yoksa bir erkek iki kadın deniyor. Orada da bu daha iyi, daha güzel, daha sağlam ifadeleriyle daha dendiği zaman öbürü yanlış manasına değil. Sonra Maide suresinin 106. ayeti ve devamına baktığınız zaman da şahitlikte kadın erkek ayrımının olmadığı, Resulullah'ın bütün sözlerinde de böyle bir ayrımın bulunmadığını net bir şekilde görürsünüz. Şimdi buradan daha birçok şeyler var. Bunu şimdi şey yapacağız. Evet. Yani insanların gözünde kadın bir numaralı hedef. Bir numara hedef olduğu için de güç kullanılarak onun itibarsızlaştırma çalışmaları var. Bununla ilgili tabii ki fıtrata uygun, doğallığa uygun bir çalışma yapmak lazım. Kadının kendi değerini koruması lazım. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'de kendi değerini koruyan kadınlara Allah muhsana der. muhsana kalenin içerisinde gibi korunmuş demektir. Kadın hem kendini koruyacak, hem eşi onu koruyacak, hem toplum koruyacak. Çünkü altından çok daha değerlidir. Siz altını ortaya koyamazsınız. İşte Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala bunu böyle yapmış. Bu sebeple sistemi Kur'an-ı Kerim ona göre korumuş. Ama gelin görün ki, biraz sonra siz işte konuşacaksınız. Gelin görün ki Müslümanlarda da, Batı'da da kadın ciddi manada değersizleştirilmiştir. Evet, şimdi yanımızda Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik Bey var. Bugünlerde de bu şeylerle ilgili olarak, yani kadınların kadına yönelik şiddetle ilgili olarak yapılan çalışmaların en fazla gündemde olduğu bir ortamdayız. Dolayısıyla bu konuda önce bir Adem Bey'i dinleyelim. Bu konuda ilgili Türkiye'de en fazla çalışanlardan birisi olarak. Evet, bu konularda neler söyleyeceksiniz?
Türkiye Aile Meclisi ve bileşeni olarak Süleymaniye Vakfı'nın ve yan kuruluşlarının, yayın evinin, radyonun yaptığı, önce aile konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı davamız adına dua ve teşekkür ederiz. Gerçekten 13-14 dilde yayın yapması çok takdire şayan bir durum. Biz de yaklaşık 3 yıldır faaliyetteyiz. Aile yıkan yasaların ve sözleşmelerin iptali noktasında çalışmalar yapıyoruz. Tabii gayemiz insanlığın son kalesi aileyi diriltmek, yeniden inşa etmek, genetiğiyle oynanmış aile medeniyetimizin yeniden ihya ve inşa etmek. Bugünlerde tabii Ayasofya'mız konuşuluyor. Ayasofya'yı açanlara dua teşekkür ederiz ama bu anlaşmalarla, aileyi yıkan sözleşmelerle, aileyi yıkan yasalarla Ayasofya'yı nasıl dolduracağız? Bütün mesele bu. Bugünlerde SEDAV dediğimiz Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Ayrımcılıkla Mücadele Sözleşmesi'nin 35. yıl dönümü, 24 Temmuz'da Bakanlar Kurulumuz onaylamış. Aslında bu sözleşme 79'da başlamış, 81'de de dünya çapına yürürlüğe girmiş. Dünyanın 190 ülkesinde imza var. Türkiye haricinde SEDAV'a karşı gelen bir Sudan'ı gördüm, başka da görmedim. Ama İstanbul İfsat Sözleşmesi'ne bugün Rusya, İngiltere karşı gelirken Ermenistan, Macaristan, Romanya gibi, Bulgaristan gibi ülkeler karşı geliyor. Şimdi eleştirdiğimiz konular var. Tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nin kalkması şu günlerde gündemde. Ama bu kalksa bile arkadaşlar, kardeşlerim, maalesef Türkiye Ceza Kanunu'nda, Türk Medeni Kanunu'nda ve SEDAV dediğimiz sözleşmede dayattığı anayasaya, yasalara girmiş maddelerimiz var. Bunlar işte mal rejimi, evlilik içi tecavüz, genç evlilik yasağı gibi maddeler. Nafaka hapsi, çocuk icrası gibi konular var ve süresiz nafaka var. Bunlar fıtratla savaşma olarak biz değerlendiriyoruz. Yani aklı olan birisi Allah'la ve fıtratla savaşamaz. Bu kanları çıkaranlar birçoğu öldü. 1988'de mesela nafaka çıktı. Özel zamanda Papatya Vakfı'nın başkanı vardı o zaman, Semra Hanım. Onun dayatmasıyla çıktı bu. Ondan önce sanırım yasa 144'tü Medeni Kanun'da, bir yıldı. Boşandınız, bir yıl nafaka ödüyordunuz. Sonra süresiz oldu bu. Aslında kanunda da süresiz yazmıyor ama uygulama süresiz. Süresiz verebilir diyor. Herkes süresiz veriyor, bütün hakimler. Burada diyor ki kanun, siz Katolik olun, rahibe olun. Yani bu hayatı yaşayın, tekrar evlenmeyin. Yani evlenmek gibi boşanma da haktır. Tabii hocam az sonra belki oradaki hadise değinecektir. Yani eğer zulüm noktasına geliyorsa ve kadına karşı bir şiddet varsa, kadına karşı şiddet olunca bu çocuğa karşı da şiddet oluyor, kocaya karşı da şiddet oluyor. Yani o tek taraflı değil. O zaman zulüm noktasına dönüştüyse Allah ne diyor? Yani boşa yan diyor. Ama arabulucu getirin. İstanbul Sözleşmesi arabuluculuğu yasaklıyor. Kur'an'ın emrettiği arabuluculuğu maalesef yasaklıyor. Mesela en tehlikeli madde bizim karşı çıktığımız Sedaf Komitesi'nin de 4-20 Ekim 2010 tarihinde işte 27 ve 18 sayılı aldığı kararda toplumsal cinsiyet eşitliğini meşru görüyor. Cinsel yönelimi, cinsel tercihi insan hakkı olarak görüyor. Biz yani bunun eşcinselliği
eşitliği derken neyi kastediyorlar?
Hocam burada bu maskeyle nasıl şiddetten beslenenler kadın istismarı, kadın hakları adıyla kadını sömürüyorsa burada da toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında üçüncü cinsi meşru görmek.
Neyi mesela? Üçüncü cins derken neyi
üçüncü cins dediğimiz işte lezbiyen, eşcinsel diyelim. Yani Diyanet İşleri Başkanımızı da buradan bir eleştirelim. Lutilik değil. Hani lutilik diyorlar. O kelimeyi kullanmak doğru değil. Lut kavminin sapkınlığını meşru görmeyi kastediyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği maskesiyle maalesef eşcinsellik teşvik ediliyor. Hem de bunu gökümüz, milliyetimiz, diyanetimiz bile Huriye Martı Hanım toplumsal cinsiyet eşitliği adıyla Sakarya'da konferans verdi. Yani bunun oyun olduğunu maalesef...
Ne konuştular konferansta?
Yani toplumsal cinsiyet eşitliğini daha anlayamamışlar. Kadın erkek eşitliği olarak görüyor. Yani Emine Hanım diyor ki mesela biz Tayyip Bey'e oy verdik ama hani Emine Hanım da konuşuyor. Orada nöt cinsiyet diyor. Cinsiyetsizleştirme. Ya da üçüncü bir cins. Bunu meşru görmeyi insan hakkı olarak görüyorlar hocam.
Yani erkek erkeğe ilişki.
Erkek erkeğe, kadın kadına. Zaten bunun biz 15 Temmuz'da başarılamayan işgalin aile üzerinden hem Türkiye yönelik bir operasyon olduğunu hem de tüm insanlığa karşı bir operasyon olduğunu düşünüyoruz. Bizim, sizin, hepimizin, bütün toplumun çocuklarına yönelik bir tehdit bu. Bütün dünyada, sadece İslam dünyası değil, bugün Peru'da, Küba'da, bilmem başka ülkelerde, Avrupa'da, Balkanlar'da bununla ilgili yani önce aile diye örgütler var, mücadele ediliyorlar. Zaten bunu siz insan hakkı olarak görürseniz, bunun arkasından pedofiliyi de meşru görmüş olursunuz. İnsan hakkı diyen örgütler var. Hollanda'da pedofili partisi var hocam. Maalesef. Evet. Biz
şimdi
bunun için karşı geliyoruz.
Burada şey yapalım. Tabii biz burada genellikle ben şimdi az önce kadının değersizleştirilmesiyle ilgili bir takım başlıklar söyledim. Yani şeyde İslami gelenekte. Yani bu tür şeyleri yapan insanlar genellikle zihin karışıklığı meydana getirirler. Eşcinsellik, cinsiyet eşitliği dendiği zaman kadın erkek eşitliğini kastediyoruz der sana. Seni o şekilde kandırır.
Evet.
Öbür tarafa gider başka şey söyler. Dolayısıyla o Diyanet'in yapmış olduğu toplantıda olayın bu tarafı konuşulmuş olabilir. Ortada bir gerçek var. Gerçekten bizim geleneksel yapımızda da kadın erkeğin yani Kur'an-ı Kerim'de okuduğum ayetler çerçevesinde eşitliği söz konusu değildir yani. O eşitlik çoktan ortadan kaldırılmıştır. Ha ahlaksızlığa gelince Allahü Teala mesela Necm suresinde diyor ki bu 31 ve 32. ayetlerde وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يَزِيَ الَّذ۪ينَ اَسَّابِ مَا عَمِلُوا وَيَزِيَ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bu kötülük yapanı yaptığına karşılık cezalandırılması ya ne yapmışsa onun dengiyle cezalandırılması ama iyilik yapanları da daha güzeliyle ödüllendirmesi için iyilik yapana en az 10 katı ve daha fazlasını vereceğini söylüyor başka ayetlerde. Peki bu iyilik yapanlar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ اِسْتَنِبُونَ كَبَائِلَ الْاِسْمِ وَالْفَوَاحِشِ yani günahların büyüklerinden bütün fuhuş çeşitlerinden kaçınanlardır. Keyfe vahiş kelimesi çoğuldur. Arap dilinde çoğul en az 3'ü gösterir. Şimdi zinanın fuhuş olduğunu Allahü Teala İsra suresinde bildiriyor. İnnev kâne fâhişeten diye. 31. ayet miydi İsra? 32. ayette. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim birçok yerinde erkek erkeğe ilişkinin fuhuş olduğunu Allahü Teala gayet güzel bir şekilde belirtiyor. Bir iki, üçüncüsü ne olur o zaman? En az üç olacağına göre kadın kadına ilişki evet. Olur. Ve Allahü Teala bunlardan uzak kalmayı emrediyor.
Zaten o dilek dediğimizin fahişeti mi? Etatunun fahişete ma sebekakum
biha min ahadi minel alemin. Min
ahad minel alemin diyor şeyde. Şuara suresi.
Hocam şimdi, orada lutilik derken yani İbrahim'i, İsevi, Musevi o ifade Enes hocam affederseniz yani doğru bu, değil gibi geliyor.
Bu da hoş bir ifade değil ama evet. Şimdi artık öyle biliniyor yani evet. Ne yaparsan yap değiştiremez. Yani,
herkesin evet. Kastettiği belli yani.
Yani öyle öyle biliyor, biliyor. Ya işte rivata deniyor biliyorsunuz evet. İşte de. Yani o az önce Enes hocanın okuduğu ayet son derece önemlidir. Şu açıdan çok önemli. Bu Lut kavmi erkek erkeğe ilişkilerde bulunuyordu. Ama ayetlere baktığımız zaman kadın kadına ilişkinin de mutlaka olduğunu hissediyoruz. Ama kesin bilgi yok.
Evet.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kadınları çok koruduğu için o konularda çok şey yapar.
Tefsirlerde söyleyen var onu.
Söylüyor. Onu hemen anlayabiliyoruz ayetlerden. Evet. Çok anlıyoruz ama Allah-u Teala kadınları çok koruduğu için onu açıkça söylemiyor.
Yani çünkü
zımnen var hocam. İşte Lut Aleyhisselam'ın eşinden bahsederken.
Zımnen var. Anlıyoruz onu. Lut Aleyhisselam'ın eşini de onlardan sattığı için mecburen kadın kadına şey lezbiyenlik olacak.
A'raf 80.
Evet. A'raf.
Ne diyor hocam?
Estağfirullah. Ve Lut'an iz kâle li kavmihi ete'tunan fâhişete mâ sebekakum biha min ahade minel âlemin.
Yani daha önce hiç kimsenin yapmadığını siz yaptınız diyor.
Evet, evet.
Şimdi bu tür şey yapan eşcinsellikler diyorlar ki ne yapalım Allah bizi böyle yaratmış. Allah öyle yaratıyor mu? Evet. Allah kesinlikle öyle yaratmaz.
Burada Allah'a da bir itiraf var yani.
Bak daha önce bunu yapan hiç olmamıştır diyor Lut Aleyhisselam.
Evet.
Yaratılıştan gelen bir şey değil. İnsanlar kendi ihtiyarıyla seçtiği bir...
Müslümanlar da Hünsa'dan falan bahsediyor. Böyle kim, işte yani
Hünsa'lık başka bir başka olay. Hünsa'lığın evet. Bunlarla hiçbir alakası yok.
Bunu savunanlar da bunu örnek gösteriyor.
Hünsa'lığın bununla hiçbir alakası yok. Hünsa çift cinsiyetlilik demektir. Bu ergenlik çağına kadar devam eder. Ergenlik çağında teke düşer.
Evet.
Evet şimdi burada bir kere şeyden istinab edeceğiz ama az önce şeyi unutmamak lazım. Burada tenkitleri yaparken İşte az önce işte dersin başında da söyledik. Hep kafa karışıklığı yapılır. Onun ders boyunca da şey yapacağız. İslam aleminde de bu hep böyledir. Mesela Resulullah'ın söylediği bir kelimeye yani avanin kelimesi aniyenin çoğulu, esir alan unüvden getiriyorsanız esir alan demektir. Bütün sözlüklerde esir anlamı verilerek kadın Resulullah'ın hadisi kadın erkeğin esiridir diye İttifakla kabul edilmiştir değil mi Enes Hoca? Ve bunu söyleyen de Muhammed Aleyhisselam olmuştur. Haşa. Kadın erkeğin esiridir diye. Hep kabul ederler. Ama kelimenin anlamına, yani Arap dili açısından kabul edilemez bir anlam vermiş, bunu sözlüklere bile yerleştirmişlerdir. Yani oynanan oyunun büyüklüğünü. Biz bugün de o bahsettiğiniz toplantıda o toplantıya katılan insanlara demişlerdir ki bak bir burada cinsiyet eşitliğine maksadımız yani kadını erkekten üstün görmemek, erkeği kadından üstün görmemektir. Tamam öyle konuşmuşlardır. Ama arka taraftan da başka bir şey söylemişlerdir. Bu konuda da çok dikkatli olmak evet. Lazım. Yani bir şey yaparken
oyuna gelmemek,
çok iyi, algı. Çok iyi konuşmamız lazım.
Yani biz
lazım.
De iyi tahlil etmemiz lazım. Dolayısıyla bunu net belirtelim hocam. Huriye Mart'ta herhalde bir şey diyemeyeceğim ama yani burada lezbiyenliği, eşcinselliği savunuyormuş pozisyonu
yok, bulmak doğru değil. Yok öyle bir şey mümkün değil yani Hurya Hanım için. Zaten bizim bu söylemlerimiz karşısında toplumsal cinsiyet eşitliği kelimesini değiştirdiler. Karşı gelinmesine toplumsal cinsiyet adaleti dediler şimdi. Ama yurt dışındaki yayınlarda yine toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu büyük bir oyun. Bir maske yani.
Ya, oyun olduğundan şüphe yok yani zaten. Yani hırsızlık yani altın ve gümüşe para konusunda nasıl üçkağıtçılıklar yapılıyorsa kadın konusunda onun birkaç katı yapılır. Onu bir kere unutmamak lazım. Biz bu konuda problemi nasıl çözeceğiz? Onu şey yapalım. Yani gerçekten çok değer vermemiz lazım. Burada söylemekte herhalde bir sakınca yok. Birkaç kere anlatmıştım. Şu anda Amerika'da tarih profesörü olan bir hanım yani belki hanımdır, rahatsız olur diye isim ve bulunduğu üniversiteyi de vermek istemiyorum ama çok önemli bir üniversitede profesör olan bir hanım. Doktora yapmak üzere 80'li yıllarda İstanbul'a gelmişti. İşte benim yanımda 2 yıl kadar kaldı. Ben o zaman üniversitede değildim ama arşiv, arşivi yönetiyordum. Arşivde çalışma yaptı. İstanbul Müftülüğü Arşivinde. 2 yıl bittikten sonra baktım ki üzüntü içerisinde. Hayırdır dedim. Ya dedi, iznim bitti dedi. Amerika'ya dönmem lazım. E niye üzülüyorsun dedim. Amerika'da annem baban bütün arkadaşların Amerika'da değil mi dedim. Evet ama dedi. İnsan olduğum ben burada öğrendim dedi. İnsan olduğum ben burada öğrendim.
Evet.
Ben dedi 2 senedir buradayım. Bana o kadar güzel davrandınız ki hiçbiriniz bana cinsiyetimle ilgili en küçük bir şey hissettirmediniz. Halbuki o orada gittiği zaman kadınlığından yararlanmaya çalışıyor insanlar. Benim kızlığımla alakalı bana hiçbir şey hissettirmediniz. Ondan sonra ben yani hayatımda ilk defa insan olduğumu anladım diyor. Ben şimdi bu ortamdan ayrılmak istemiyorum dedi. Bak annesine tercih ediyor, babasına tercih ediyor, üniversitesine tercih ediyor, çevresine tercih ediyor. Nedir bizim yapmamız gereken? İnsanlara insanca davranmak. Yani bugün Müslümanlar olarak bütün dünyaya vereceğimiz çok dersler var ama belki konuşmalar sırasında şey yapacağız, anlatacağız. Baştan da anlattık. Ama bu Abbasi döneminden itibaren aile İslam ailesi olmaktan resmen çıkarılmış, mezhepler maalesef ona göre oluşturulmuştur.
Eşitlik diye bir şey var. Hani siz ayetleri okudunuz. Üstünlük takvadadır diyor ya orada. Bizi eşit yapmışlar. Aslında biz İstanbul Sözleşmesi'ni SEDAV'a eleştirirken bunların da felsefi temelini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi oluşturuyor. 1950'de imzaladığımız, girdiğimiz. Şimdi anayasanın mesela 2004'te bir değişiklik oldu 10. maddesinde. Kadın erkek eşit haklara sahiptir. Devlet kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesine yükümlüdür. Kuralı ekleniyor. Sonra da şöyle oluyor bak. 2010'da bir değişiklik. Devletin kadın erkek eşitliğini sağlamak amacıyla alacağı tedbirlerde eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Anayasa Mahkemesi'ne gidemez.
Bak, ne olmuş oluyor? Devlet ne oldu? İlahlaştırıldı değil mi?
Evet.
Bakın işte bugün
kadın da putlaştırıldı.
Bakın bugün en büyük problemimiz budur. Yani dünyanın en temel problemi Fransız İhtilali'nden sonra devletin tanrılaştırılmasıdır.
Evet.
Yani Katolik Kilisesi'nin yapısı, Katolik Kilisesi kendisini tanrı olarak kabul eder. Ne ben ne dersem o. Katolik Kilisesi'nin yapısı şirketlere ve devletlere yansıtıldı, tüzel kişilik diyerek ve onlar sorumsuz hale getirildi. Ne derlerse o olur hale oldu. Halbuki öyle şey söz konusu değil. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam nedir? Allah'ın elçisidir değil mi?
Evet.
Peki Allah'ın elçisinin söz ve kararları tartışılır mı, tartışılmaz mı?
Yani vahiy olan tartışılmaz.
Vahiy ise tartışılmaz.
Ama
kendisine aitse Enes Hoca, kendisine ait bir sözü varsa tartışılır mı? Ne diyor Allah o konuda?
Maruf uygun olsa itaat etme gerekiyor. Maruf uygun değilse itaat etmeme gerekiyor.
Peki bu maruf çok önemli Enes Hoca. Yani izleyiciler şimdi siz çok iyi biliyorsunuz. Herkes arkadaşlarımız gayet iyi biliyor da. Maruf ne demek? Yani Enes Hoca evet. Şimdi konuşsun.
Maruf dediğimiz güzelliği akıl ile ya vahiy ile bilinen şey diyor. Maruf dediğimiz bu.
Yani doğruluğu evrensel kriter ölçülere göre
doğru olan şeydir. Tartışılmaz.
Doğru olan şeydir. Tartışılmaz.
He. Şimdi Allah Teala insanı fitret üzerine yarattı diyoruz. O fitretine yerleştirilen bir doğruluk var. İnsan onu kendi fitretiyle dışarıdaki doğruyla denkleştirecek, onun doğru ve yanlış olduğunu tespit edebilir. Bu da maruftur.
Hem kişinin yaratılıştan edindiği özellikler hem tüm çevrenin.
Evet. Yani çevrede kendi iç dünyasının dışarısında bir doğru varsa onun içerisinde de onun doğru olduğunu tespit edebilecek bir yetenek vardır insanın.
Evet. Mesela işte şeyde Mümtehine suresindeydi değil mi? 12. Evet, ayetinde evet. Allah-u Teala kadınlara ne diyor? Bakın burada konumuz kadın. Adem Bey. Mümtehine suresinin 12. ayeti Hudeybiye antlaşması sebebiyle Mekke'den Medine'ye eşlerinden ayrılıp gelen kadınlarla ilgilidir. Eşlerini bırakıp gelmişler. Mekke'den Medine'ye. Yani bunlar bugün bunlara sığınmacı deniyor. Niye? Biz müminiz, siz inanmıyorsun, biz sizinle yaşamıyoruz demiş gelmişler. Bakın tek taraflı kararlarıyla gelmişler. Bunlar mümin hanımlar. Uzatmayalım. Bunların her hanımın Kur'an-ı Kerim'e göre boşanma hakkı vardır. Yani kendi tercih etti mi ona engel olamazsın. O da Mümtehine suresinde anlatılıyor gayet güzel bir şekilde. Ama arkasından bu hanımlar, yani burada kısaca şunu da şey yapalım. Enes Hoca istersen sen orada da bir iki kelime söyle. Mesela erkeklerin boşanma, şöyle diyelim bak. Nikah evlenme sırasında kadının da erkeğin de hür iradesiyle evlenmeyi kabul etmesi gerekir değil mi? Kur'an-ı Kerim'e göre. Evet, evet. Hür iradesiyle. Yani hiçbir baba kızına, hiçbir anne kızına ya da oğluna baskı yapamaz. Yapılacak şey maruf konusunda denetlenmesidir. Maruf da neydi? Hem Kur'an'ın ölçülerine uygun, çünkü Kur'an da zaten fıtrat ölçülerini evet, taşır. Evet. Hem de evrensel kurallara uygun olacak. Maruf o demek. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, Bakara suresi 232. ayette diyor ki فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ O kadınlara baskı yapmayın. Bak kadınlara. Kur'an-ı Kerim'de bu konularda hep kadınlar öne alınır. En yenkihne ezbacehunne eşleriyle nikahlanmaları konusunda. Nikahlanma fiilinin faili kim? Öznesi?
Kadınlar.
Kadın. Nikahıyla nikahlanması konusunda baskı yapmayın diyor. Yapmayın diyor. Ama nedir bir şartla? اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa kim? Koca adayıyla kadın, kız ya neyse kadın oturmuşlar, anlaşmış. Anlaşmaları marufa uygun mu? Onu denetleyebilirsin. Yani Kur'an'ın koyduğu ölçülere uygun mu?
Engel olmayın diyor.
Engel olamazsınız diyor. Nikahlanmada kararı verecek olan kadındır. Ve nikahın da herkese açık olması gerekir. Çünkü bunlar birlikte yaşayacaklar. Hiç kimse dememeli ki bunlar gayrimeşru bir hayat yaşıyor. Dememeleri lazım. Onun için de Allah-u Teala Nur suresinin 32. ayetinde وَاَنْكِحُوا الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَانِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Sizden bekar ve dul olanları evlendirin. Yanınızdaki esir, kadın ve erkekleri de uygun olanlarını evlendirin diyor.
Hocam burada bir soru sorabilir miyim? Yani evlenin demiyor Allah. Evlendirin diyor. Yani o zaman bir topluma bir görev bu.
Bir görev veriyor.
Akrabaya, eşe, komşuya. Tabii.
Hem de bir de evlendirme olayında bulunacaksınız. Mesela bir yemek de verilir. Herkes eş dost şey yapılır. Resulullah diyor ki def çalın diyor. Niye? Gelen de gelmeyen de duysun evliliği. Sadece iki şahit de şey yapmayacaksınız. İki şahit şartı var mı herhangi bir hadislerine söz? Yok. Kur'an'da da yok. İlan şartı vardır. Evliliğin. Herkes bilsin. Ama bakın ne yapılmıştır? Şahit şartına bağlanmıştır mezhepler tarafından. Ondan sonra Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleri kadının şahitliğini kabul etmez. Hanefi mezhebi bir kadın iki erkek şahit şart koşar. Ya ilan diyor Allah. Ondan sonra bakın az önce okuduğum ayet. Burada El-Muni diye bir kitap var. El-Muni. Çok güvenilir bir kitaptır. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin bir de Hanefi mezhebinin görüşlerini birleştirir. Ve İslam aleminde en önemli kitaplardan bir tanesidir.
Evet.
Bakın az önce bir Bakara suresi 200 okuduk. 232. ayeti okudum ya. Allah ne dedi?
وَلَا تَعْضُلُهُنَّ
Eğer marufa göre anlaşmışlarsa engel olmayın dedi. Marufa göre anlaşmışlarsa ne anlarsınız? Evlenmenin şartı olur.
Evet.
Anlaşmışlarsa. Anlaşmaları marufa aykırıysa, yani Kur'an'a aykırıysa
engel,
engel olursunuz. Ama burada annenin babanın kendi özel kararı mümkün mü? Herhangi bir kişinin kendi özel kararı
yok, yani
mümkün,
mümkün mü?
Denetim var, o kadar. Denetim var. Ama bakın, Hanefi mezhebinde de bizim şu Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabında alsın okusunlar, boşama ile ilgili bütün sayfaları vardır. El-Mebsut'ta, Hanefilerin en güvenli kitapları El-Mebsut'ta. Bu da Şafii, Malik ve Hanbelilerin asla itiraz etmeyeceği bir kitaptır. Burada Hanefilerin görüşünde yazıyor. Burada bak şöyle diyor. Ayetin sadece bir bölümü ve la ta'dulunne en yenkihne ezvacehunne diyor. Nikah, eşleriyle nikahlanmaları konusunda onlara baskı yapmayın diyor. Peki idâ terâdav beynehum bil maruf yok. Marufa göre anlaşmışlarsa yok. Evet. Marufa göre anlaşmışlarsa kısmı yok bu ayette. Yani buradan çıkarmışlar, yok. Diye baksınlar, yok. Ya bir şeyin şartı yoksa diğer kısmın ne anlamı olur?
Zaten o cünne sayılmasın normalde.
Hiçbir anlamı kalmaz ki.
Evet, evet.
Bak, engel olmayın diyor. Engel olmayın diyor ama şimdi diyor ki burada bak, ben Arapçasını okuyayım, sen tercümesini yap Enes Hoca. Hatta bu kitabın 7. cildinin 337. sayfası. Velayet başlığı altında. Diyor ki اَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ اِلَّا بِوَلِيِّينَ. Veli olmaksızın nikah olmaz.
Evet.
Tamam, doğru. Veli dediğimiz eğer denetlenmeyse, ki Resulullah da öyle diyor. La nikah illa bi veliyin diyor. Ve ama nedir? Maruf uygunluğu denetleyen kişidir.
Evet, evet, evet, öyle.
Ve burada da gene şey yapmış, bu hadisi almış. Hangi kadın şeyde velisinin onayı olmadan nikahlanırsa batıldır, batıldır, batıldır. Anlaşamazsanız, birinci derecede veli babadır, annedir. Evet. Anlaşamadınız, sen evlenmek istiyorsun, vermek istemiyor. O zaman فَالسُّلْتَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ diyor. O adamın veliliği düşer, babası, annesi gider yetkili makama. Resulullah'a da gelmişlerdi zaten bu konuda. Neyse. Şimdi esas mesele bak, burada şimdi diyorlar ki bak şurada وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَزْو۪يجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرَهَا وَلَا تَوْك۪يلَ غَيْرِ وَل۪يهَا ف۪ي تَزْو۪يجَهَا فَاِنْ فَعَلَتْ دَمْ يَصِحَ النِّكَاهُ. Diyor, ne diyor bak, diyor ki kadın kendini evlendirmeye yetkisine sahip değildir diyor. Evet. Ayet ne dedi? Eş seçme hakkı verdi mi? Marufa göre anlaşmışlarsa. Evet. Engel olmayın dedi. Ayet kadına evlenme yetkisi verdi mi?
Verdi.
Tabii. Bugün mesela, bugün düşünün, evlenme dairesine başvuruyor bir kızla bir erkek. Evlenme dairesi neye göre denetliyor?
İşte kanunlara uygun
olsun. Ha, burada da bir kız, ben şunu evleneceğim, babasına başvurdu. Babası diyecek ki, ya da annesine, neyse, ya da bir yakınına, diyecek ki bir bakalım Kur'an-ı Kerim'e göre senin evlenmende bir yasak var mı? Yok. O zaman bitti. Engel olamazsın. Engel olmaya kalkarsa bir yetkili makama gider, bir başka yere gider. Şimdi bu böyle bir kızın evlenme yetkisi yoktur denebilir mi?
Yok.
Hiç mümkün. Bu ayet aykırı değil mi? Evet. Bakın ayeti bir parçasını buraya yazıyor ve delil alıyorlar. Şimdi Hanefiler der ki nikahta velinin olması gerekmezdir. Onlar ayetin ve la ta'duluhunne kısmını da almazlar. Engel olmayın. Çünkü yetkili olacak ki engel olabilsin. Maruf aykırılığı da kaldırır Hanefiler. Denetlenmeyi kaldırırlar. Ve kız kaçırmalarının önünü açarlar Hanefiler. Gizli nikahların önünü açarlar.
Zorla nikah.
O zaman mağduriyet.
Zorla nikahın önünü açarlar. Ona da caiz derler. Peki, şimdi bak burada ne dedi? Başkasını vekil de kılamaz diyor kadın. Şu adam sadece şey, velisini vekil kılabilir. Hele burada şunu da söylüyor. Bir erkek bakire kızını evlendirme yetkisine sahip, hiç ona sormaz bu üç mezhepte de. Sormadan evlendirir.
Beşik kerti bilmem ne falan hep buralardan çıkıyor.
Peki şimdi bunlar o şeye rahmet okutmaz mı? Bahsettiklerine.
Doğru.
Ya bunlar İslam diye bugün tüm İslam aleminde uygulanıyor. Bunu kabul etmeyen bir mezhep var mı?
Yok yok.
Yani bu gerçi bu Hanefi mezhebi biraz şey, o da bozuyor işi yani. Evet. O da başka taraftan bozuyor. Evet. Şimdi diyor ki burada bakın burada وَلَا تَعَدُلُوهُنَّ de onlara engel olmayın. Engel olmayın ifadesi eğer kadının evlenmeye yetkisi yoksa bak burada تَعَدُلُوهُنَّ derken kızda engel olmayın diyor değil mi? Evet, evet. Kadında engel olmayın diyor. Eğer kadının evlenmeye yetkisi yoksa engellikten bahsedilebilir mi?
Bahsedilebilir mi?
Hayır, zaten bir girişimde bulunamaz ki. Neye
hiçbir şey, hiçbir yetkisi yok ki. Şimdi ben sana desem ki sokaktan geçen bir kıza ya şunu engel olma da evlenmesin. Bir adamla evlenmek istiyorsun, istiyormuş. Sen ne dersin? Yani, ben ne bana niye böyle söylüyor? Benim ne yetkim var ki? Yetkisi olmayan bir kişi için engel olmayın ifadesi kullanır mı? Demek ki o kızın evlenme yetkisi var ki. Velisin engel abla engel olmayın. Bunlar diyor ki evlenmeye yetkisi yok.
Önce bir evlenmeye kalkışsın. Ondan sonra engel olup olmamak devreye girer.
Orada da marufa göre denetlenecek.
Evet evet. Aynen.
Ondan sonra bakın. Enes Hoca bak. Arapça bakımından. Allah'a şükür senin Arapçan çok iyi. Bak şuna bak. فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ ne mana vermişler. عَضُلُهَا الْاِمْتِنَاعُ مِنْ تَزْو۪يجِهَا الامتناع من تزويجها امتناع المنع değil الامتناع bir açıkla bunu
o zaman oradaki mutaaddi fiilin lazım manası vermiş yani evlenmesine engel olmayın manasındaki fiili evlendirmekten çekinmeyin
evet
maruf uygunsa evlendirmem demeyin evet. Engel olmayın diye çünkü kızın yetkisi yok ki bak şimdi ayetin yarısını bıraktılar.
Evet.
Esas şartı bıraktılar. Gerisinde hiçbir anlamı kalmadı. Fela ta'duluhu neyi de kaldırdılar? Kim kaldırdı? Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli dört mezhepte kaldırdı.
Yani engel olmak da bu Allah'ın kanunlarıyla savaşmak oluyor o zaman. Yani.
Ya şimdi
engel diyorsun. Olmayın diyor ama engel oluyor.
Aslında bu veli olan kişi evlendiriyor ya. Şimdi evlendirmekten geri kalmayın diyor. Evlendirin. Hı. Sadece o kelimenin manasını bozuyor öyle diyor.
Peki, şimdi bak burada Hanefiler en yenkihne kısmını almışlar. Sadece nikahın faili kadındır. Evlenebilir, kimse karışamaz demiş. Ayetin neresine uyuyor Enes Hoca? Velisiz evlenme.
Ayet değil de ayetin içerisindeki bir cümle içerisinden bir kelimeyi seçmiyor sadece. Evet.
Peki, Hanefilerin dediğini destekleyen bir tek hadis var mı?
Yok, mümkün değil.
Fıtrata uyuyor mu?
Uymuyor.
Ama bütün Hanefi mezhebi böyle işte kız kaçırmaları var.
Evet, evet.
Adam kızı kaçırıyor, samanlığa gizliyor. Ne zaman evet derse çıkarıyor ve nikah geçerli oluyor.
Hatta manasını bilmesi bile dat ve feziruptu diye bir söz var. Kitaplarda var siz diyorsunuz ki ve illem ya'lema me'naha diyor. Dat ve feziruptu demek kendisi bir Arapken Farsçada biz karakocayız ikimiz. Dediği zaman o da nikah sayılır diyor.
Evet. Yani hiç
tehdit altında. Onun manasını bilmesi
manası bile, bilmediği yok. Bir kelimeyle bile nikah kıydırıyorlar.
Hatta ki şöyle söz var bizde. Mesela bizim bu Hindistan, Afganistan, Doğu Türkistan bu taraflarda bu Hanefi mezhep hakim olduğu için şimdi manasını bilmese bile zevvecdu ve tezevvecdu dendiği zaman nikah geçerli olur. İki tane adam var. Bir kızı bir erkek oğlan caddede geziyor. Diyor ki zevcdu zevvecdu ve tezevvecdu. Kendimi seninle evlendirdim. Onu ben evlendim diyor. Şimdi Arapçası zevvecdu ve tezevvecdu.
Kimse kelime. Duymasa dahi mi?
Yok şahit olacak.
Şahit var.
Yani oradan geçen iki kişi duyacak.
Yok şahit var.
Tabii. Yanında. Ondan sonra o kelimedir. Bizim şimdi zevcdu zevvecdu. Zevcdu zevvecdu. Zevcdu zevvecdu desin nikah oluyormuş diye oraya kadar geldi iş. Bozuluyor.
Yani bak yani bu konuda Türkiye'ye çok büyük iş düşüyor. Yani tamam batıda bunlar şey yanlış ama bizimkilerin de iler tutar tarafı yok. Esas Enes Hoca şurayı çok dikkat edelim bakın. Bakın şimdi Hanefiler engenkihne'yi aldılar. Bir tek kelimeyi aldılar. Kimin sözünden bir parçayı alırsanız ona her şeyi söyletirsiniz. Mesela ben burada cariyelerin cinselliğinden yararlanılmaması gerektiğine dair bir konuşma yapmıştım. Fıkıh kitaplarının yanlışlığını anlatırken onu benim görüşüm diye almışlar ve sosyal medyada yaymışlar, öyle değil mi?
Aynen
öyle. Ya Allah'ın ayetini parçalıyorsun. Şart koyduğu şartı kaldırıyorsun. Şartı kaldırdım hiçbir şey kalmaz. Ama o gene yetmiyor bu mezheplere. Hanefiler sadece bir tek kelimeyi almışlar ayetten.
Yani ateistler de böyle yapıyor o zaman. Kur'an böyle.
Ateistler böyle yapamazlar. Mümkün değil yapamazlar. Ateistler bu zararı asla veremezler.
Ha, din tüccarları veriyor.
Veremezler. Mümkün değil. Bakın şimdi Hanefiler bir tek kelimeyi almışlar. Rengenki nikah fiilinin faili. Ama kadın Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi kadın nikah fiilinin faili olamaz. Nikahın öznesi olamaz.
Mehalle diyor.
Olamaz diyor. Bak şimdi burada ne diyor? Bak mehalledir derler. İşte bak burada ayetten çıkarmışlar. Bak şuna bak Allah rızası için. Gökle yer bir araya gelse bu kelimeye bu mana verilir mi? Allah'ını seversin. Bak şimdi. Ve la ta'duluhunne şey yapacak. Engenkehne ezvacehunne. O ta'dul ne dedi? Peki engenkehne ezvacehunne ne demek? Nikah fiilinin öznesi kadın burada. Bu ayette delil aldığınız ayette. Ne diyor biliyor musunuz orada? Ve adafehu ileyha leenneha mahallun lehu. Adafehu ileyha. Allah diyor nikah fiilini kadına izafe etti. Yani o nikahın öznesi kadın yaptı. Kadını özne yaptı. Niye? Kadın çünkü nikahın mahalledir, konusudur yani. Nikahın tarafı değil. Yani şimdi ben şu kitabı sana satarken satacağım bu kitabı size. Adem Bey bu kitaba kaç lira verirsin? 100 lira. Tamam al sana sattım. Bu nikah diye bu kitap diyebilir mi ki ben Adem'e gitmem?
Diyemez.
İşte kadın da böyle kitap gibidir.
Yani şimdi nikah fiilinin faili olduğunda kadın kendi kendine nikahlar demek çıkar. Konusu dediğimizde o alışverişin konusu mal olduğu gibi nikah fiilinin konusu da kadındır diyor. Fark burada.
Yani
faydalı konular.
Affedersin. Yani şu var Adem Bey ve diğer izleyicilerimiz. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni içermiş olduğu bazı maddelerden ötürü reddediyoruz ve şiddetle reddedeceğiz. Çünkü kurulurken zaten insan fıtratına uygun değil. Bu maddeler oluştururken dikkate alınmadı. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin yerine İslam hukukunu İslam gerçeklerini
İslam koyalım derken değil, mezheplerin hukuku.
Onu diyeceğim hocam. İslam hukukunu, İslam gerçeğini koyalım diyorsunuz. Peki ne var diye soruyorsunuz. Karşınıza bunlar çıkıyor. O zaman hocam dedi ya az önce. İşte bu sonucu doğurdu. İşte bu sonucu doğurdu. Bütün bunlar da İstanbul Sözleşmesi'ni doğurdu. Yani insanlara bir can simidi lazım. Verdiğiniz kitap Kur'an değil. Bu olunca o zaman ne oluyor? İstanbul Sözleşmesi ve kimir daha nasıl felaketler bizi bekliyor? İstanbul Sözleşmesi'nden kurtulsak bile bunlar var olduğu müddetçe rakip olarak başka Ankara Sözleşmesi, Paris Sözleşmesi, başka bir yerin sözleşmesi çıkacak yani böyle.
Ama buradaki bu fıtri yapının mutlaka korunması lazım. Kur'an-ı Kerim kadına evlenme hakkı vermiş. Açıkça ortada değil mi?
Evet. Evet.
Mezhepler evet. Ne yapmış?
Ona kaldırmışlar.
Bu hakkı elinden almışlar. Yani hani Hanefi ediyorsunuz ki birazcık. Hani aileyle...
Ama o vahiy değil ki hocam. Mezheplerin fikri.
Ya öyle değil ki diyorsun ama bugün İslam aleminde uygulanan bu.
Evet, yani
dikkate alınan bu.
Evet. Uygulanan bu. Tüm her tarafta bugün gidin ilahiyat fakültelerinde okutulan bu. Medreselerde okutulan bu. Diyanet İşleri yani Başkanlığı'nın fetva verirken dayandığı bunlar.
Yani yeni bir aile anayasası yazmamız lazım.
Yok Kur'an-ı Kerim'de var. Çok kolay. Yanlışları işte, ayıkladım mı? Ama bizim bütün dünyaya örnek olmamız lazım bu konularda. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyoruz. Tamam. Peki az önce okuduklarım İstanbul Sözleşmesi'ne rahmet okutmaz mı?
Tabii ki hocam. Yanlış kim söylerse söylesin karşıyız. Sadece biz hani vahyin emrettiğine uymadığımız
için zaten vahiy diye bir şey yok ya. Mezheplerde vahiy diye bir şey kalmamıştır. Bakın Kur'an-ı Kerim'in kadına verdiği boşanma hakkı var. Ama bugünkü yasalar da kabul edilemez boşanma konusunda. Niye biliyor musunuz? Bakın şey de İsviçre'den geldi medeni kanun.
Evet.
Nöşatel kentinin şeyidir. Orası Katoliktir. Katoliklerin şeyleri biraz uyarlanarak bize kanun olarak geldi. Ya evlenirken kadın erkek hür bir şekilde şeye karar veriyor evlenmeye.
Ama boşanamıyor.
Ama boşanırken
Katolik olmak ve rahip olmak zorunda.
Hayır, boşanırken kardeşim hakimi memnun etmek zorundasınız ya. Ya kardeşim, yani bu hakimin ne işi var benim şeyimde, boşanma kararımda? Ama Kur'an-ı Kerim'de nedir? Kadın tek taraflı kararıyla boşanabilir Kur'an-ı Kerim'e göre.
Ama arabulucu şartı mı?
Şartı arabulucu. Kadının şeyinin
son noktaya gelmeden
istismar edilmemesini engellemek içindir. Arabulucu.
Şeyi kastettim hocam, hani hakemler, erkek kadın tarafından.
Hakemler var. Nisa suresinin 35. ayetinde. Burada o tabii ayrıntı isteyenler yine bizim sitelerimize bulurlar. Kadının istismar edilmemesi için. Evet.
İstanbul Sözleşmesi'nde arabuluculuk da
kadın duygusal, duygusaldır. O duygusal taraflarını, o duygusal olması kadının olmazsa olmazıdır yani. Onun istismar edilmemesi için, kadının, erkeğin onun duygusallığını istismar etmemesi için konan şartlar vardır. İşte onlardan bir tanesi hakemlerin olmasıdır.
Evet.
Ama Kur'an'dadır o. Ama mezhepler kadının boşanma hakkını tamamen almışlardır. İster Şii ister Sünni hiç fark etmez. Tamamında hiç yoktur. Boşanma hakkı yoktur. Halbuki kadının da boşanma hakkı vardır, erkeğin de. Mesela bir kadın Resulullah'a geliyor sabahleyin, ki onun örnekleri var. Efendim ben tamam, eşim çok iyi, hiçbir şikayetim yok, gayet iyi ama ben sevmiyorum diyor. Ben ondan ayrılıyorum. Ondan almış olduğum mehirlerde geri veriyorum. İki katını da veririm diyor. Arkasından kocası koşa koşa geliyor. Ki olayın tabii ayrıntılarını Resulullah biliyor yani. Hemen o anda olan bir olay değil. Kararını belirtiyor sadece kadın. Aslında son kararını vermiş. Eşi gelmiş gelip diyor ki, ya ben bunu çok fazla seviyorum. İşte ben istemiyorum. Ne yapalım diyor. Eşine ayrılmak istiyor. Bitti. Bitti. Yeter ki kararını ilan etsin. Tamam. Erkek de aynı şekilde. Ben boşamak istiyorum. Bakın Ahzab suresinde az önce şeyi okuduk işte. Mümtehine suresinin 12. ayetinde Mekke'den Medine'ye gelen sığınmacı denen bugün o kadınlar Resulullah'la oturup sözleşme yapıyorlar. Resulullah o zaman devlet başkanı.
Evet.
Muhammed Aleyhisselam'la. Sözleşme maddelerinden bir tanesi de Mümtehine 12. ayete göre وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. Bu kadınlar marufta sana isyan etmeyecek. İsyan kelimesinin Türkçe'de biraz böyle hareketlidir. Arapçası nedir isyanın? Yani emrine uymamak, talebine uymamaktır.
Evet, evet.
Yoksa öyle Türkçe'de isyan dediğiniz zaman böyle baş fiili bir yani. Evet,
baş kaldırı
değil yani. Baş kaldırı değil.
Emrine uymamak.
Abi. Emrine uymamak.
Evet.
Yani diyor ki orada Muhammed Aleyhisselam'a nebi sıfatıyla, çünkü Resul sıfatıyla değil, Resul sıfatıyla sadece Allah'ın ayetlerini söyler, kimsenin uymama lüksü yoktur. Ama sen nebi sıfatıyla eğer yanlış bir şey söylersen, Kur'an'a aykırı bir şey söylersen, bunlar sana uymazlar ha diyor.
Evet.
Şimdi bugün İstanbul Sözleşmesi ile ne dedi işte, devlete karşı çıkarılamaz, anayasaya dava açılamaz. Bu ne demek? Evet. Ben istediğimi
anayasa
yaparım.
Anayasa maddesini koymuş.
Yani tanrılaştırılmış devlet bugün. Aynen. Ya.
Mezhepler eleştiriyoruz ama anayasamız da tanrılaştırılmamış mı? Yani erkeği ya, mesela boşama hakkı da yok. Kadının var İslam'da, erkeğin de var. Ama anayasamızda da bizim boşama hakkımız yok yani.
Bir şeyden bir başka şeye geçildi. O da kötü, bu da kötü.
Evet. Yani onun için biz yeniden bir aile medeniyeti inşa
lazım.
Biz
doğrularını
hocam.
Ortaya koymak zorundayız. Tamam mı? Müslümanlar olarak.
Evet.
Peki doğruları ne? Bak Allah-u Teala bize bunun örneğini de veriyor. Bakın. Şey geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre bir erkeğin karısını boşamak istemesi halinde, karar vermesi halinde bir yerden izin alması gerekir mi?
Yok yok.
Bir yerin onayı lazım mı?
Yok.
Sadece
yok.
Kendi kararı ve onun bütün
ilanında.
Talak suresi var. Tabii tabii, bu ayrı bir konu. Şahitlerle tespiti var. O boşamanın şahitlerle tespiti var. Ayrılmanın şahitlerle tespiti var. O hukuku ayrı.
Bir de riayet etmesi gereken kriterler vardı.
Tabi özellik bütün kriterler var ki mezheplerin hepsi o kriterlerin tamamını yok saymıştır. Mezheplerin tamamı kriterlerin tamamını ortadan kaldırmışlardır.
Evet.
Yani Kur'an'da ne boşanma ne evlenmeyle ilgili hükümler mezhepler tarafından kabul edilmemiştir. Ne ayet ne hadis. Hiçbir şey yoktur. Hadis de yoktur, ayet de yoktur. Şimdi bunların bizi hadis düşmanı diye ilan etmeleri falan boşuna. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor? Bak. Zeyd eşi Zeynep'i boşamak istiyor.
Evet.
Resulullah'a geliyor. Bak Allahü Teala diyor ki وَيْسْتَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ دَوْجَكْ. Allah'ın kendine nimet verdiği, sen de nimet verdin, yanında besledin, büyüttün, evlendirdin. Bak, ona diyorsun. Yani o kadar yetkisi var ki onu beslemiş, büyütmüş, evlendirmiş. اَمْسِكْ عَلَيْكَ دَوْجَكْ. وَتَّقِ اللّٰهِ. Allah'a karşı yanlış yapma. Eşini tut, boşama diyor Resulullah. Peki o ne yapıyor? O da boşuyor. O boşadıktan sonra Allah kimi suçluyor Enes Hoca?
Muhammed Aleyhisselam'ı suçluyor.
Muhammed Aleyhisselam'ı suçluyor. Sen korkuyorsun. Bu karısını boşarsa Allah beni bu Zeyd'le, Zeynep'le evlendirir. Evlatlıkların boşadığı kadınlarla evlenmenin caiz olduğuna beni örnek yapmak ister diye korkuyorsun. Onun için boşama diyorsun. Ama o da dinlemiyor, boşuyor. Niye dinlemiyor? Çünkü söylediği söz Kur'an'ın emri değil.
Ya abi, peygambere karşı gelmiş olmuyor.
Hayır. Resulullah suçlanıyor. Bak bu ayette yani falan evet. Falan rivayet filan rivayet değil.
Bir baktığımızda karşı gelmiş oluyor.
Ama... Yok kimse Zeyd'i bugün olsa suçlar. Peygamber'e itaat etmedi.
Bir önceki ayette.
Ay bak bugünkü din anlayışına göre Zeyd'in yaptığı iş nasıl değerlendirilene söylesem sen
bir büyük günahtır.
Adamı kafir yapar değil mi?
Evet evet.
Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 37. ayetinde eşini boşamak için geliyor Zeyd. Resulullah diyor ki eşini tut. Allah'a karşı yanlış yapma. Boşama diyor. Ama o boşuyor. Bugünkü Enes Hoca bütün mezheplerin din anlayışına göre Zeyd'in bu yaptığı nedir?
Büyük günahtır.
Büyük günahtır. Büyük günahtır evet. Peki Kur'an-ı Kerim Zeyd'i günahkar sayıyor mu?
Saymıyor. Çünkü
kimi sayıyor günahkar?
Muhammed Aleyhisselam'ı sayıyor. Ha.
Ne karışıyorsun? Adamın yetkisi var diyor.
Evet, evet, evet.
Peki bugün ne hale geldi o 1926'da? Ya ben evlenirken kimseden şey yapıyor. Bir tek evliliğim yasalara uygun mu değil mi denetleniyor. Tamam gayet güzel. Hiç evet. İtiraz yok. Peki boşanırken niye mahkeme araya giriyor? Böyle şey olur mu?
Olmaz.
Bunun kesinlikle ortadan kalkması lazım. Bu işte bu şey Katolik okuyun. Katoliklerde boşanma diye bir şey yoktur. Burada da bu hale getirmişler.
Hocam geçen sene Ramazan'da bir iftarımız oldu Haliç Kongre Merkezi'nde. Tayyip Bey de katıldı. Milli İrade iftarı. Bu aynen dediğinizi dedim. Yani her din sahibi Hristiyan, Yahudi, Katolik ve Müslüman kendi dini inancına göre evlensin ve boşansın. Yani diğeri ömür boyu nafaka verecekmiş versin. Ya da boşanmasın, Katolik kalsın, rahibe olarak kalsın. Bunu gerçekten dinlendirmek lazım yani.
Dinlendirmek lazım da bugün bak o senin söylediğin sözün uzantısı nedir biliyor musunuz? Mezheplerin İslam aile hukuku diye anlattıkları doğrudur anlayışının İslam aleminde şüphesiz kabul edildiği bir ortamdayız.
Hocam şu anda mezhebi değil, Kur'an'ın bile biz dikkate alınmıyor ki. Yani miras hukukunda...
Mezhepler almadı ki miras hukukunu bırak.
Miras hukukunda yani biz anamıza, bacımıza, kardeşimize İslam'ın verdiği hükmü vermiyoruz ki. Yani mal sevgisi hani bizi bu konuda maalesef öyle yapıyor. Allah'ın hiç Kur'an'ında mesela ya da hadisinde peygamberimizin eşlerini dövdüğüne doğru bir şey yok. Belki de hani bir tartışmalı bir şey olacak ama Türkiye'de 210-220 meal var. Yani Süleymaniye Vakfı'ndan hariç o daraba fiiline dövme şiddet aslında hani kadın hakları diyenlerin, feministlerin gelip buraya teşekkür ve dua etmeleri lazım. Yani orada dövülmez, şiddet görülmez diye. Ama peygamberimizin uygulaması olmaması rağmen oraya başka mana verenler var.
Hayır, bakın o, biz burada Allah'a şükür bizim Süleymaniye Vakfı'nın tek farkı, hiç kimse ferdi çalışma yapmaz. Herkes kendi şeyiyle, işte az önce ne yaptık? Resulullah'a karşı çıkıyor. Birisi Kur'an söylediği Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsun, herkes karşı çıkar. Kimse kimseyi falanca adamdır diye şey yapmaz. Şu adam başkanımız, şu adam saygın olsun değil. Doğru söylüyor mu, söylemiyor mu? Ondan dolayı biz burada çok ciddi, bazen aylarca, bazen yıllarca sürüyor. Çok küçük bir meseleyi çözmemiz. Ama çözüldükten sonra artık kimse ona, matematiksel bir sonuç, kimse itiraz edemiyor. Kadının dövülmesi diye bir şey asla olamaz. Bunu ayrıntılı olarak yazdık her tarafta. Kimseden de teşekkür beklemiyoruz.
Allah zaten 3-4 tane uygulama var değil mi hocam? O Resulullah'ın kendi zevcelerine karşı güzellikle anlat, sonra boşa hiçbir
yani şey... Yani Resulullah'ın zevceleri, ashabın zevceleri, hiç böyle bir olay yok. Onlar sonradan uydurulmuş şeylerdir. Şimdi o da...
Yok, uydurulmuş da yok hocam. Hadis yok ki.
Yok yok, bazı uyduranlar var. Bazı
dövdüğüne var. Dair var mı?
Şimdi şöyle söylüyorum hocam. Hem konumuza toparlayıcı olsun. Şimdi aslında hocam şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Biraz dikkatli baktığımız zaman. Yani şimdi ortaya insanlığa uyabilecekleri bir nikah hukuku, bir medeni hukuk koyamayınca ister istemez böyle sapmalar ortaya çıkıyor. Allahu alem, belki de İstanbul Sözleşmesi'ni yapanlar da bu şiddeti, bu feryatları duyduklarından ortaya böyle bir şey çıkarttılar.
Mecbur işte hissettiler kendini.
Bakınız hocam, belki alakasız gelecek ama söylemeden edemeyeceğim. Avrupa'da satanizmin ortaya çıkışı bile böyle oldu. Kiliseye karşı çıktılar. Kilisede kendine karşı çıkanları satanist dedi. Halbuki onlar belki Allah'a emanet bir numaralı muvahhid müminlerdi. Yani kendilerine yapılan zulme karşı çıktı adamlar. Şimdi bu da böyle olabilir. Bu yüzden toptan reddetmektense, toptan karşı çıkmaktansa mezheplerin de İstanbul Sözleşmesi'nde maddelerini bir araya getirip Kur'an ışığında değerlendirip eğrisi doğrusu nedir, fıtri olan nedir ortaya konması en iyisi budur. Bunu bir altına çizelim. Şimdi yani insanların önüne bir şey koyamazsanız hocam öbür tarafa gidiyor ister istemez. Yani öbür, sadece yanlış olanı göstermek yetmiyor ki. İnsanlara uyacakları ne? Bunu göstermemiz lazım. Bu bir. İkinci söyleyeceğim şu. Şimdi dediniz ki az önce, ya bunlar Kur'an'da değil, bunlar mezheplerin kitaplarında. İşte bilmem hangi fıkıhçı yazmış durmuş. Ama öyle olmamış işte. Şimdi bir bütünün parçalarını baştan aşağı dizelim. Bundan 1500 yıl önce gelen Kur'an-ı Kerim'den yavaş yavaş kopma olmuş. O işte tefsirlere, tefsirlerden fıkıh kitaplarına, fıkıh kitaplarından da Efendimiz söyleyeyim ilmihallerden de vaizlere, vaizlerin dilinden de bakın neye dönüşüyor. Şimdi bu alakasız gelmesin. Bunların her birisi bir parçanın bir bütünü. Yani dışarıya yansıyan bu. Eminim ki isyan da bunaydı zaten. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap, işte hocam Mahmud Efendi'den duyulan hikmetli sözler, Mahmud Usta Osmanoğlu'na ait. Orada kadınlara ait bir bahis açmış. Şimdi burada kadınlara ait bahis açmış. Bakın kadınlar hakkında ne diyor? Çok sözü var da ben birkaç tanesini nakledeceğim. Şimdi bizim için asıl olan Kur'an-ı Kerim'e uymayan tarafları neler ve bu toplumda nasıl yankı uyandırır? Bu diyor ki, bu düzen içinde kızınızı doktor yapmak Allah'a harp açmaktır. Bakın İstanbul Sözleşmesi'ni yapanların şu maddeleri okuduğunu düşünün. Bu sözleşme yokken bunları okuduğunu düşünün. Şimdi bu insanlar efendim müceddit, alim, İslam'ı yenileyici, işte kurtarıcı görüldüklerinde o zaman insanlar ne diyorlar? İslam bunu anlattı. Diyor ki, kız çocuğunun orta mektepte, lisede işi yoktur. Beni İsrail'in inkirazı, hani enkaza dönüşmesi kadınlar yüzünden oldu. Halbuki biz biliyoruz ki İsrailoğullarının kadın pilotları şimdi Müslümanların evlerini başlarına yıkıyor. Devam edelim. Bir hanım yalnız başına bir taksiye binip bir yere gidemez. Şimdi seyahat kısıtlamasıdır. Efendim işte ne bileyim çalışma yasağıdır. Bakın dozu daha da arttırıyor şimdi. Alışveriş, hemşirelik, subaylık, karı işi değildir. Karılar koca oldu, cahiller hoca oldu. Kadın en dayanılmayacak şeydir, onu görmeyeceksin. Bu karılar kendi başına bırakırsan uçurumdan aşağı her gün uçar giderler. Şimdi kadınlar hakkında en yetkili kabul edilen ve hikmetli sözler diye toplatılıp listenin dağıtılan bu kitap, ki Resulullah tarafından kendi tefsirlerinin onaylandığını söylüyorlar. Yani bizim tefsirimizde hata yok çünkü Resulullah kontrol ediyor bizimkisi. Böyle inanıyorlar. E hocam bakın, siz eğer bu kitapları tefsirlerden, fıkıh kitaplarından süzülen yanlış fikirleri derleyip insanların önüne koyarsanız, bu adamlar İstanbul Sözleşmesi yapmasında peki başka ne yapsınlar? Ben onu savunduğumdan değil yani.
Anayasa 41. maddede de ilginç maddeler var. Ailenin karı koca arasında eşitliğini düzenliyor bu madde. İstanbul Sözleşmesi'nin 12. 1. maddesinde de taraf devletlerin kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin, diğer uygulamanın kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal, kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olarak tedbirleri almak yükümlülüğüne dair ifadelerin daha yumuşak şekilde dile getirilmesinden ibarettir. SEDAV'ın dayatmasıyla Anayasa Mahkemesi başlangıç kısmında 10. ve 40. maddelerinin yer alan hükümler nedeniyle aile hakkında müsbet neticelere vesile olmayacak. Bildiğiniz gibi Anayasa 90. madde milletler arası anlaşmalara iş hukuku birleyen parçalardır. Bu SEDAV sözleşmesi bizim yasalarımıza, anayasalarımıza girmiştir. Pekin Deklarasyonu da maalesef SEDAV'ın ek protokolü yasalarımızda vardır. SEDAV'ın 16. maddesi evlenme ve aile ilişkileri alanındaki hakları kapsar. Burada da yine din, adet veya gelenek ne olursa olsun kadına aile içinde maruz kaldığı muamele sözleşmenin 2. maddesi gereğince hukuken özel alanda tüm insanlık için geçerli eşitlik ve adalet ilkelerine uyumlu olmalıdır diyor. Sonra süresiz nafaka var. SEDAV ve İstanbul Sözleşmesi'nde yok. Arkadaşlar bu yanlış bir şey deniliyor. Bu süresiz nafaka İstanbul Sözleşmesi ile alakalı değil. İstanbul Sözleşmesi ile nafakanın şöyle bir alakası var. 62-84 SEDAV ve İstanbul Sözleşmesi'nin dayattığı bu sözleşme gereği uzaklaştırma aldığınızda ki en az 6 ay veriliyor, birkaç defa tekrar edebiliyor. O aradaki nafakayı vermek zorundasınız. Sadece İstanbul Sözleşmesi böyle var. Ama SEDAV'ın 1985'te bizim imzaladık, 88'den itibaren süresiz, yani bir yılda daha önce süresiz nafaka vermek zorundasınız. İsterseniz bir iki madde daha söyleyelim, öyle mi gidelim? Nafakaya bir de ailenin reisi önceden babaydı, şimdi reis yok ailede.
Peki o zaman,
eşitliğe dayanıyor.
O zaman sana bir şey sorayım burada. Bunlar kadın erkek eşitliği değil mi? Demediler mi?
Evet.
Niye erkek nafaka veriyor da kadın vermiyor?
İşte bu da...
Hani eşitlik?
Eşit bile değiliz şu anda.
Yani neresini
eşitliği
tutsan...
Eşitliği istiyoruz.
Neresini değil mi şu anda hocam? Yani biraz sonra bu ne oluyor? Şimdi bazıları da resmi evlilik yapmayarak şey yapıyor, birlikte yaşama var. Ya da başka şekilde diyelim din nikahla evleniyorlar ve eşlerinden şey almaya devam ediyorlar.
Evet, maalesef. Orada hatta sigortalı bir işe girse bile o sigortasını göstermiyor.
Bu bir haksızlık.
Evet.
Yani bakın,
bu haram
mıdır
hocam?
Kur'an-ı Kerim'de kadının en fazla 3 ay bir bekleme şeyi vardır. Adet görüyorsa 3 temizlik süresi bekler. O da yine 3 ay içerisinde olur. O süre içerisinde erkek karısının nafakasını karşılar ve evinde oturtur, yani dışarı çıkaramaz. O süre bitti mi her şey biter. Ha, ondan sonra bir çocukları varsa, kadın çocuğu emzirmek istiyorsa ondan dolayı ücret alabilir. O kadar. O çocuğun bakım masraflarını kadın karşılamak zorunda değil, erkek karşılayacaktır onun masraflarını. Anne olarak ben bakmak istiyorum diyorsa tamam, erkek yardımcı olur. O ayrı bir şey. O farklı bir hukuk yani.
Evet.
Evet.
Hocam bir de mal rejimi var. Mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimi. Burada hani İslam hep eleştiriliyor, kadın hakkını görmüyor diye. Burada da adam mesela çalışmış, işte kadın 62-84'te veya başka bir şeyde şikayet ediyor. Malın yarısına ortak olmuş oluyor. Böyle bir şey var. Nafakayı söyleyemedik, eksik kaldı. Nafakayı ödeyemeyince bir de hapse atılıyorsunuz. Böyle bir şey de var.
Zaten hapis cezası son derece yanlış bir şeydir. Uygulamadır. Hem Avrupa için hem İslam alemi için. İslam'da hapis cezası diye bir şey yoktur. İnsanın hürriyeti olmazsa olmazdır. Hapiste ıslah olmuş bir kişi bulamazsınız. Böyle bir şey yok. Bir kere biz Müslümanlar olarak tüm dünyaya hem ceza hukuku açısından hem diğer hukuklar açısından şey yapma. Mesela Almanya'da İslam ceza hukuku, Kur'an-ı Kerim esasına göre ceza hukukunu onlara anlatınca Hepsi şaşırıp kaldı. Şaşırdı kaldılar. Hatta onlarla ekonomi, hukuk, ahlak, aile, çeşitli konularda da sözleşmeler yaptık. Yani öyle bir hayran kaldılar ki bu anlattı, Kur'an'ın anlattıklarını. Ama geleneksel yapının anlattıklarını anlatacak olsak hiçbirisi kabul etmezdi. Evet. Dolayısıyla bizim bu konularda bütün dünyaya şey yapmamız lazım. Batı bize asla örnek olamaz. Bizim mezhepler de asla örnek olamaz. Geleneksel şeyde bir tek örneğimiz Allah'ın kitabı ve Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamasıdır. Buna göre hareket etmek zorundayız.
Bir de yine Sedab'ın dayattığı arkadaşlar evlenme yaşı var. O da işte 17'den önce olmaz diyor. Madde 8, bizim 743 sayılı madde. Bunun dayatmasıyla 2002'de 1 Ocak 2002'de yürürlüğe giren yeni bir kanun çıktı. Yani 17 tamamlayacak, 18'de evlenecek diye bir şey var. Bu konuya değinebiliriz. Evlenmek, hani çocuklarımız yetiştirirken Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın, kızım sen Fatih'te olacak yaşlasın, çocuksun diyoruz. 1938'den hocam 2002'ye kadar 64 yıl boyunca 14 yaşından evlilik var. Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım da 14'ünde evlendi. 11. Cumhurbaşkanı Hayrünnisa Gül'ün hanımı da Abdullah Gül'ün hanımı Hayrünnisa Hanım da 14'ünde evlendi. Ama şimdi yasak. Siz evlendirmeyince, az önce evlendirin ayetini okudunuz. O zaman bu sapıklığa, lezbiyenliğe, gayrimeşruluğa da teşvik olmuş olmuyor mu?
Bak şimdi bu konuda Allah-u Teala Nisa suresinin 6. ayetinde nikah çağı diye bir çağdan bahsediyor. O nikah çağı erginlik çağıdır. Buluğa erme çağıdır.
Evet.
Ama buluğa erdiği andan itibaren evlenebilir mi? Bakarsınız. Reşit mi değil mi? Ne demek reşit? Çocukluktan itibaren şey yapıyorum. Malını düzgün kullanıyorum mu, kullanamıyorum. Çünkü erkek evini geçindirecek, kadın da o evde şey yapacak. Malı düzgün kullanıp kullanmadığına bakılır. Saçıp savuruyor mu, savurmuyor mu ona bakılır. Reşit olması şartıyla buluğa erdiği gün evlendirilebilir. Çünkü buluğa erdiği gün kadının erkeğin kadına ilgisinde çok ciddi bir değişim olur.
Sorumluluk veriyorsunuz.
Mesela bir çocuklukta hatırlıyorum bizim komşumuz abisini tenkit ediyor. Diyor ki ya abim geliyor kadınlardan bahsediyor. Ben de gülüyorum. Sonra o buluğa erdi dedi ki kadınlar varmış. Ben çocukken hiç kadınların varlığının farkında değildim diyor. Şimdi kadınlar varmış diyorsan bu erkeğin kadına arzusu, kadının erkeğe arzusu buluğla birlikte başlar. Bu fıtratın gereğidir. Ama aileyi geçindirebilmek için parayı, malı iyi kullanabilmek gerekiyor. İyi kullandığı zaman mesela Allah-u Teala Nisa suresinin 5. ayetinde ne diyor Enes Hoca? وَلَا تُؤْتُ سُفَهَا اَنْوَالَكُمْ اُلَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. Sefihlere, yani mallarını düzgün kullanamayanlara mal vermeyin diyor. Allah o mallarla sizin geçiminizi sağlar. Onlarla yaşıyorsunuz, ayakta duruyorsunuz. Onları وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ. Onun içerisinde yedirin, içirin. Onlar bunu kullanacak durumda değiller. Ne zaman malı kullanacak durumda gelirse o zaman evlendirilebilir. Buluğa erdiği gün de olabilir, daha sonra da olabilir. Rüşt odur, yani malı kullanacak çağa gelmektir. Evet. Yoksa şu yaşta olmak değil. Tamam mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de evlenmenin olmazsa olmaz şartı reşit olmaktır. Mesela yine Nisa suresinin 22. ayetinde kadınlar sizden sağlam söz almışlardır diye buyurur Allah-u Teala. Ama mezhepler bu konudaki bütün ayetleri bırakırlar. Mesela Maide suresinin 5. ayetinde bakın şu an elimde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali var. Hiç şey yapmayayım. Buradan okuyayım. Ben mana vermeyeyim. Bak Maide suresinin 5. ayetini şimdi açacağım. Burada ne diyor? Bakın yani şeyin ne boyutta olduğunu izleyicilerimiz görsünler diye evet. açıyorum. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali. Tamam mı? Diyor ki mümin kadınlardan iffetli olanlarla çocuk için iffetli olma kelimesi kullanılır mı?
Kullanılmaz.
Çocuk bilmez ki hiçbir şeyi değil mi?
Evet.
Mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla onlarla evlenmek, zina etmemeniz, gizli dost tutmamak, tutmamanız şartıyla helaldir diyor. Bir çocuk için evlenirken zina etmeyeceksin ifadesi kullanılır mı?
Demez.
Gizli dost tutmayacaksın kullanılır mı? Bak kadın içinde ne dedi burada? Mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Çocuk için bu ifadeler kullanılabilir mi? Bak iffetli kadın. İffetli kadın burada muhsana demek. Muhsana ne demek Enes Hoca? Muhsana.
Koruma altına alınmış.
Hısın nedir? Kale.
Kale.
Yani muhsana?
Kale için alınmış.
Kalenin içinde korunan kadın evet. demek. Kalenin içindeymiş gibi kendini koruyacak çocuk için bu söylenir mi?
Söylenmez.
Bak bu ayet bu. Ve son inen ayetlerden bu. Maide suresi.
Hocam zaten
bak bu şimdi bir de şurayı dinle. Acele etme dur. Bak bu da Diyanet'ten şey gördük mü? Yine bak şuradan Nisa suresi 22. ayet. Buradan okuyacağım bak şimdi. Yani Müslümanların dinlerinden ne kadar habersiz olduğunu bunu gör. Bu Diyanet'e mahsus değil. Her bütün mezhep. Biraz sonra Enes Hoca'dan dinleriz onu. Bak diyor ki Allah-u Teala burada mealden okuyacağım. Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz öbürüne mehir olarak yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. Bir çocuk birine mal verir mi? Verebilir mi?
Yani verilen hediyeleri de almayın diyor orada.
Geri almayın diyor. Hiçbir şeyi. İftira ederek, açık günaha girerek mi verdiğiniz şeyi geri alacaksınız? Ondan sonra hem siz eşlerinizle birleşmiş, onlar da sizden sağlam bir söz almış iken onu nasıl alırsınız? Peki çocuk sağlam söz alabilir mi? Bakın şurada ne dedik? Burada bu kitapta Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde bir baba bakire kızını istediğiyle evlendirir. O kız eşinden sağlam söz almış olabilir mi?
Alamaz.
Eşi dedik. Eşi yok ki.
Alamıyor ki.
Alamıyor. Ondan sonra şey bir de şu var bakın. Daha çok ayetler var da sadece bu şeyden okuyacağım. Vakit de bitti. Bakın Talak suresi yine Diyanet'in mealinden okuyacağım. Bakın şöyle dikkatle dinleyin.
Evet.
Talak suresinin 4. ayetine nasıl mana verilmiş? Talak suresinin 4. ayetine nasıl mana verilmiş? Diyor ki kadınlardan adetten kesilmiş olanlarla Ahzab 47. ayeti aç. 33. sure 47. ayet. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Henüz adet görmeyen kadınlarınız. Henüz adet görmeyen kimdir? Kimdir Adem Bey?
Yani
henüz adet görmeyen kim olur?
Çocuk olur.
Çocuk olur. Başkası olur mu? Yani. Çünkü adetle birlikte bir lüğa ermiş olmuyor mu? Hı hı. Henüz adet görmeyen kimdir? Çocuk. Henüz adet görmeyen o buluğ yaşından sıfıra kadar olanlar olmaz mı?
Tabii ki.
Peki. Bakın bu boşanma, talak suresi boşanma ile ilgili bekleme süresi diyor. Hı. Boşanan kadının yeni bir koca ile evlenmesi için beklemesi gereken süre.
Ahzab suresi 49. ayet. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, parantez içerisinde cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bu durumda onlara muta verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın.
Muta verin, yani bunlara yardım yapın, maddi yardım yapın. Peki burada bekleme süresi, bekleme şeyi yok. Yani iddet, hangi kadın için iddet varmış? Yine Diyanet'in mealinden okuyoruz.
Kendileriyle cinsel ilişkide bulunmadan boşanılan.
Yok, kendisi cinsel ilişkide bulunmadan boşananların iddet beklemesi gerekiyor mu?
Yok diyor.
Yoktur diyor hocam.
Yoktur diyor. O zaman iddeti kim bekler?
Evlenen bekler.
Bu durumda evlenen.
İlişkiye işte girdikten bekler. Sonra boşanan kadın bekler. Peki henüz adet görmemiş bir kadın 3 ay iddet bekler diyorsa, bunun kocası dediği kişi henüz adet görmemiş kişiyle o ilişkiye girmiş olmuyor mu burada?
Evet.
Bak Diyanet'in bugünkü meali. Olmuyor mu?
Ya ilginç.
Ama bu sadece Diyanet değil. Şii, Sünni bütün mezheplerde böyledir. İstersen çocukların evliliğiyle ilgili sen söyle Enes Hoca. Çocuk evliliği konusunda farklı bir görüşte olan bir mezhep
yok,
var mı?
Yok yok. Zaten şeyde bu 4 mezhep Sünni mezhebinin
Şii de öyle.
Sünni mezhebinin küçük mezheplere olan fikirteki 4 mezhep dediğimiz hepsinde çocukların evlendirilmesine cevaz veriyor. Şiilerinde öyle bir farklı fetvası yok.
Yok yok yok.
Hiç yok.
Yok.
Hatta en sonunda bu İmam Hümeyni dedikleri Hümeyni'nin yazdığı kitapta da hatta radı olsa bile yani
süt çocuğu
süt emiyor. Durumdaki çocuklar bile evlendirilebilir.
Süt çocuğu bile evlendirilebilir.
Yani Hümeyni'nin kitabında var, o kendi yazdığı kitapta.
Ya Hümeyni'nin kitabına lüzum yok ki. Tabatabai'nin çok met ediyorlar. Efendim Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyormuş diye. Baksınlar tefsirine. Şimdi ve bunların hepsi bakın. Şii Sünni ayrımı olmaksızın tamamının delili bu ayete verdikleri yanlış mealdir. Ben şimdi sen bir Arapça hocası olarak yıllarca Arap dilini okutmuşsun, Arapistan'da kalmışsın. Bu ayete bu mana verilebilir mi bu kelime? Bakın demin az önce evlenmeyle ilgili ayetten tek bir kelimeyi çekmişti Hanefiler. Ama Şafiler onu da almamışlardı. Ama şimdi ne ayet ne hadis hiçbir şey yok. Şimdi burada bu kadar çok çocukların evlendirilmesini yasaklayan şeyi rüştü olmazsa olmaz şart koşan bu kadar ayeti kerimeye rağmen bak burada ne diyor? Henüz adet görmemiş diye mana verdikleri kelime. Henüz adet görmemiş. Bak şuradan da şu şeyi de şey yapayım sen onu da oku.
Ama Diyanet'in son açıklaması çok güzel de genç evlilikle ilgili açıklaması.
Bak şu işaretlediğim yeri daha sonra şey yapacaksın. Ya şimdi ben ondan bahsetmiyorum. Şu anda mezhepler ve meallere de geçen tüm tefsirlerde yer alan husustan bahsediyorum. Ama bu tefsirler, bu şeyler tam bir tahrif yapmışlardır. Bir de utanmadan derler ki Kur'an-ı Kerim tahrif edilmiş kitap değil. Tahrif demek anlamını bozmak demektir. O kadar çok ayetin anlamını bozmuşlardır ki. Bak şimdi buradan okuyacağım. Enes Hoca bir Arapça hocası olarak dikkat et. Bak. وَاللّٰئِ يَيْسْنَ مِنَ الْمَح۪يضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِرْتَبْتُبْتُمْ فَعِدَّتُونَ ثَلَاثَةُ اَشْهُرُ Yani adetten kesilmiş, menopoz dönemine girmiş olan bir kadın. Bu eşinden boşaldı. Ne kadar bekleyecek diye şüphe ediyorsanız 3 ay bekleyecek diyor. وَاللّٰئِ لَمْ يَح۪يضْنَ Lem yahidnenin manası nedir?
Lem yahidne adet görmemiş.
Adet görmeyen. Adet görmeyen demek.
Adet görmeyen.
Peki bunlar lemma yahidne manası. Evet. Henüz adet görmeyen
şimdi
manası.
Şimdi Arapçada iki tane kelime var. Lem ve lemma.
Evet.
Lem dediğimiz gelecekle ilgili, manası geleceği ifade eden bir fiili menfi yapar ve geçmişe çevirir.
Hmm.
Bu lemdir. Lem geleceği manası gelecekle ilgili olan fiili geçmişe çevirir ve menfi yapar. Burada bir tek
yani şu anda adet görmüyor.
Yani bir lembana manası gelecekle ilgili olan fiili manası menfi yapar, geçmişi menfi yapar, gelecekte bir intizar manası çıkarırdı.
Bir beklenti. Yani şu ana kadar adet görmedi şimdi ama bundan sonra görebilir.
Henüzün karşılığı lemmada var. Lem de yok. Evet. Bu Kur'an'daki lemdir.
Yani ayetin ama anlamını Arap diline aykırı bir şekilde anlamlandırmışlar bir. Ben size bir şey söyleyeyim bak. Henüz adet görmemiş dediğimiz zaman çocuktan başka bir şey anlaşılır mı?
Yok anlaşılmaz.
Adet görmeyen dediğimiz zaman zaten bir adet görüyor.
Sonra görmeye başlıyor.
Buluğa eriyor. Ondan sonra evleniyor okuduğumuz ayetlere göre. Reşit oluyor. Böyle bir kadın için adet görmeyen dediğimiz zaman ne mana anlaşılır?
Doğru düzgün, yani düzenli bir şekilde
adet düzenli görmüyor. Düzenli adet görmüyor kadın.
Düzenli adet görmüyor.
Bazen 3 ay, 5 ay, 1 yıl sürebilir.
Evet.
Bu ayet diyor ki düzenli adet görmeyen kadın da 3 ay bekleyecek diyor. Düzenli adet görmeyen kadın da. Bakın bu ayet, bu bütün ayetleri bir kenara bırakmışlar. Resulullah'ın bütün hadislerini bir kenara bırakmışlar. Kendisine iftira ederek 6 yaşındaki bir çocuk durumunda olan Ayşe ile evlendiğini söylemişler.
Neyse. Hocam var mı öyle kaynak?
Ya kitaplara koymuşlar, ne yapsın, kendilerine delil olacak ya. Ondan sonra
yani o zaman peygambere pedofil diyen ateistler değil, o kitap yazıyorsa ya,
onlar değil tabii. Söyleyenler bunlar. Bakın Kur'an'ı neye şey yapmışlar. Ya süt çocuğuyla evlenmeye ve onunla ilişkiye.
Ama orada Kur'an Fatih Hoca'nın almış. Yazdığı kitapta şey değil miydi hocam? O hani adet yaşından itibaren Araplar sayıyor yaşı diye.
Ya Araplar 17-18 tamam diyor. Bu şeyden değil. Biz cahiliye Araplarını anlatıyor o. Ben mezheplerin yaptığı bozuklukları anlatıyorum size. Resulullah'a yapılan iftiralar, Fatih Orum oradaki hocam, iftiraları ortaya çıkarıyor. O başka bir olay. Bir dakika şunu bitireyim ben sana. Bak. Bir kadın eğer düzenli adet görmüyorsa ne kadar iddet bekleyecek? 3 ay. Diğerleriyle eşit. Ama bu mezhepler ilgili ayetlerin tamamını bir kenara bırakarak çocuk evliliği için bu adet düzensiz adet gören kadınla ilgili ayeti tutup çocuk anlamını bozarak çocuk evliliğine delil aldıkları için Şiisi, Sünnisi tamamı. Peki düzenli adet görmeyen kadın ne kadar iddet bekleyecekle ilgili Ömer Nasuhi Bilmen İstatifika Kamusu'ndan
2. cilt sayfa 373.
Şöyle burayı bir oku bakalım.
Evvelce hayız görmüş olan genç bir kadın bir sene veya daha ziyade bir müddet adetten kesilirse sinni iyasa vasıl olur. 3 hayızını ikmal edinceye kadar iddet beklemeye mecbur olur.
Bak sinni iyas ne demek?
Adetten kesilme.
Adetten kesilme. Yani menopoz dönemi ne kadar?
Evet.
Bekleyecek. Bir düzensiz adet görüyor, bir adet görüp temizlenme durumu olmuyorsa menopoz dönemine kadar bekleyecek.
Evet.
O bekleme döneminde de kocası onun nafakasını verecek. Sen şimdi bir iki yıl diyorsun, bak burada da var. Ve evinde de barındıracak ayrıca.
Siz daha önceki derslerinizde şey demiştiniz, o arada tekrar neyse, beraber olursa...
Ya bu başka, biz Kur'an'da olanı söylüyor. Bu Kur'an'da olan değil ki.
Bu din diye anlatılan.
Din diye anlatılan bu. Mezheplerde olan. Devam et.
Bu kadına mümteddetüttühur denilir. Ki hayız görmüş olduğu halde gebelikten veya iyastan naşi olmaksızın bir arıza sebebiyle adeti mürtefid olmuş kadın demektir.
Yani bir rahatsızlıktan dolayı adet göremiyor. Evet.
Bu da iddet hususunda hayız gören kadınlardan sayılır.
Hayız gören evet.
Binaenaleyh. İftiraktan sonra bir veya iki hayız görüp de ba'dehu tuhru imtidat eden böyle bir kadın sinni iyasa kadar bekler. 3 hayız ikmal edemezse iyasın başlangıcından itibaren 3 ay iddet bekler.
Bak bu da diyor ki böyle bir kadın diyelim ki bir kere adet görür temizlendi. İki görürse üçüncüsünü göremedi. Diyor ki menopoz dönemine kadar bekler. Kendi yaşıtlarının menopoz dönemine girmesine kadar bekler. Ondan sonra 3 ay iddet bekler. Ondan sonra evlenir. O zamana kadar bütün masraflarını kim karşılayacak?
Kocası.
Bakın bu kadına yapılan zulüm, hiç bu İstanbul Sözleşmesi şusu bununla kıyaslanabilir mi? Ya farz et ki adam kadın da diyelim onu 15 yaşında evlendi. Çünkü Bülü'yle birlikte reşit olursa evlenebiliyor ya.
Evet.
Anlaşamadı, boşadı. O arada da kadının psikolojisi bozuldu. Adet düzeni kayboldu. O zaman bekleyecek ta 45-50 yaşına kadar. Ondan sonra 3 ay daha bekleyip sonra birisiyle evlenecek. Görüyor musun bak?
Evet.
Görüyor musun? Yani burada Demin Fehmi çok güzel bir şey söyledi. Şimdi bu İslam sözleşmesini savunanların önlerine İslam hukuku diye bunlar çıkıyor. Onlar da bakıyor bu.
Onun için onlar sarılıyor.
Tabii. Yani.
Şimdi hocam bununla ilgili çok önemli bir not var. Onu söylemeden geçmeyeyim. Bunu Ali Akın hoca anlatmıştı. Mısır valilerine Hidiv deniliyor biliyorsunuz Mısır'da. İsmail Hidiv'e geliyorlar diyorlar ki Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmedeceksin. Yoksa kafir olursun. Kur'an-ı Kerim'i şeriat uygulayacaksın. O da diyor ki tamam nedir şer'i ahkam belirleyin onu medeni hukuk olarak uygulamaya koyalım. Hocalar tartışıyorlar hocam kendi aralarında. 5-6 ay geçiyor oradan topluyor. Ne sonuca vardınız? Biz onun mezhebini beğenmedik. O da bizimkini beğenmedi. Birbirimizi beğenmedik. O da diyor ki hocalara ben ne yapayım peki diyor. Bu halkı nasıl idare edeyim? Fransa'dan kanunla öyle ithal ediliyor. Yani evet beğenmiyoruz. Tenkit edeceğiz. Sapıklığın önünü açıyorsun. Bilmem şunun önünü açıyorsun. Kadına zulmediyorsun. İstanbul Sözleşmesi'ni beğenmeyeceğiz. Ama yerine ne koyacağız? Buyurun 40 yaşına kadar evlenemezsin. Öbür diyor çocukla evlenirsin.
Ya 40-50.
Yani yaşlı sınırı da yok hocam. O arada öldüğü zaman ebediyen evlenemeyecek zaten. Bakıyorsunuz çocukların evlendirilmesi. Efendim kadının nikah sözleşmesinin hiçbir şekilde tarafı olmaması, boşama hakkının olmaması, ne evlenirken ne boşanırken. Ya efendim bakıyorsunuz işte kadınların başka hadislerle bilmem şununla bunu ezilmesi. Bunu gören insanlar kusura bakmayın ama bu daha iyi diyecek ve bu konuşmanın hiçbir anlamı kalmayacak eğer Kur'an-ı Kerim'e göre çözmezsek.
Rahmetli Ziyaul Hak buraya gelmişti. Ben de Süleymaniye'de vaaz ediyordum. O sıra o geldiği zaman da 80'li yıllardı. Şimdi o diyordu ki ya ben ihtilal yaptım. Hocaları çağırdım. Hadi bakalım problemleri çözün. Hiçbirinin bir çözümü yok ya. Şok oldum dedi. Asker de o biliyorsun. Yani neyse daha konuşacak çok daha şeyler var ama biz burada bitirelim. Evet bugün Türkiye'de çokça tartışılan hatta tüm dünyanın temel problemlerinden biri olan kadına karşı şiddet tarih boyunca hep yapıla gelmiştir. Bizim çözüm olarak sunabileceğimiz herhangi bir mezhep görüşü yoktur. Burada bunları ortaya koyduk. Birçok kimse şahit olduğu yanlışlarla kıyaslayınca İstanbul Sözleşmesi'ni tercih eder gözüküyor. Bizim Müslümanlar olarak yapmamız gereken şu. Allah'ın kitabını orada olanları ortaya koyup evrensel bir aile hukuku meydana getirmemiz lazım. Yeryüzünde ona itiraz edecek tek bir insan, tek bir kadın ve tek bir erkek çıkmaz. Bunu yapmamız lazım. İslam alemini bugün yerde süründüren, Kur'an'dan uzak, Resulullah'ın uygulamalarından uzak olan bu din anlayışından da kurtarmamız lazım. İnşallah bu şeyler bunlara vesile olur. Allah yardımcımız olsun. Daha sonraki derste buluşmak üzere.